Andrew Kirk, Tekerlekler, Arthur Hayley, sayfa 443. Otomobil yarışlarının da tıpkı şarap gibi iyi ve kötü yılları vardır. Talladega 500'ün iyi bir yılıydı bu yıl. Başlangıcından sonuna kadar heyecanlı bir yarış olmuştu. 188 tur boyunca birincilik hep değişmiş durmuştu. Adam'ın şirketinin favorileri olan Wayne On Patti ile Buddy Unkler hep ön sıralardaydılar. Ama sık sık yerlerinden oluyorlar, önlerine ara sıra da dünün galibi Boğaz Kesen geçiveriyordu. Bir düzine kadar araba bozularak bir kısmı da kazaya uğrayarak yarışı terk etmişlerdi. Ama ne dünkü gibi büyük bir zincirleme kaza olmuş ne de sürücülerden herhangi biri yaralanmıştı. Sarı tedbir bayrakları pek az ortaya çıkmıştı. Yarışın hemen hemen bütününde yeşil bayrak hiç aşağı inmemişti denilebilirdi. Sonlara doğru Boğaz Kesen, Nevein On Patti birincilik için finişe kalkmışlardı. On Patti bir ara lastik değiştirmek için durunca şirket locasına iniltiler yükselmiş ve Boğaz Kesen 1,5 tur kadar öne geçmişti. Ama lastik değiştirmek çok kurnazca bir iş olmuş ve On Patti'ye virajlarda gerekli olan oturaklılığı sağlamıştı. Öyle ki son turda Boğaz Kesen'e yetişti ve baş başa gitmeye başladılar. Finiş çizgisi göründüğü zaman bile kimin önde olduğu belli değildi. Sonra On Patti Boğaz Kesen'e adım adım geçerek yarışı yarım araba boyu ile kazandı. Son turlarda şirket locasındakiler ayağa fırlamışlar, deliler gibi Wayne On Patti'yi alkışlıyorlardı. Hap Hewitson ve birkaç kişi heyecandan çocuklar gibi oldukları yerde zıplıyorlardı. Sonuçlar açıklandığı zaman bir an bir sessizlik çöktü, sonra birden kıyamet koptu. Alkışlar, bağırışmalar ve kahkahalar gırla gidiyordu. Hepsinin de yüzleri gülen müdürler ve konukları birbirlerinin omuzlarına vuruyorlar, el sıkışıyorlardı. İki sıra arasındaki aralıkta iki müdür yardımcısı dansa başlamışlardı. ''Bizim arabamız kazandı, biz kazandık!'' sesleri duyuluyordu özel locanın çevresinden. Bir kısmı da o kaçınılmaz cümleyi tekrarlamaktaydılar. ''Pazar günü kazan, pazartesi günü sat!'' Bu slogan birden herkes tarafından benimsendi ve kahkahalar ve bağırışmalar arasında hep birden söylenmeye başlandı. Erika bütün bunlara ilk başlarda ilgisizlikle, sonraları inanmayarak bakıyordu. Kazanma heyecanını paylaşmayı anlıyordu. İlk önceleri duyduğu ilgisizliğe karşılık yarışın son anlarında o da heyecanlanmış, ötekiler gibi kendinden geçmişçesine yarışın bitişini seyretmişti. Ama bu çılgıncasına kendinden geçme, her şeyi unutma bambaşka bir şeydi bu. Dünü, dünkü acıyı ve korkunç kaybı düşündü. Pierre'in cesedi şu anda gömülmek üzere hala yoldaydı. Ve ondan sonra bu unutulmuş, pazar günü kazan, pazartesi günü sat. Yüksek herkesin işitebileceği bir sesle, ''Başka bir şey düşünmezsiniz aslında.'' dedi. Sessizlik birdenbire çökmedi. Ama yakınındakiler ne söylediğini duymuşlardı. Bir kısmı sustu, Erika bir daha, ''Başka bir şey düşünmezsiniz aslında.'' dedim diye tekrarladı. Şimdi herkes duymuştu artık. Locadaki bütün sesler kesilmişti. Bu ani sessizlik içinde biri, ''Bir kusur mu bu?'' diye sordu. Erika bunu beklemiyordu. İlgiyi kendi üzerine çekmek istediği için değil, farkında olmayarak konuşmuştu. Fakat şimdi artık olan olduğu için içinden hemen geri çekilmek, adamı utançtan kurtarmak ve oradan gitmek geliyordu. Ama birden öfkesi yükseldi. Detroit'e olan öfkesi, bu locaya yansımış olan, geleneklerine olan öfkesi, Adam'la kendisine yaptıkları için öfkesi. Bu düzenin kendisini bir kalıba sokmasına, her şeye boyun eğen bir şirket karısı yapmasına razı gelmeyecekti. Birisi bir kusur mu bu diye sormuştu. Kusur diye karşılık verdi Erika. Araba satmak ve kazanmaktan başka bir şey için yaşamıyorsunuz. Dün bir insan öldü burada. Hepiniz kazanma ile öylesine dolusunuz ki pazar günü kazan. O ise cumartesiydi. Şimdiden unuttunuz onu. Sustu. Adam'ın kendisini süzdüğünü fark etti. Kocasının yüzündeki ifadenin sert olmaması Erika'yı şaşırtmıştı. Hatta ağzının kenarında kıvrımlar bile vardı. Adam her şeyi duymuştu. Şimdi de sanki duyma yetkisi hassaslaşmış gibi dış sesleri de alıyordu. Yarışın hızının azalması, sona kalan arabaların turları tamamlamaları, yeni şampiyon On Patti'nin alkışlanması. Hap Hewitson'ın kaşlarının çatıldığını ve diğerlerinin şaşkınlıktan nereye bakacaklarını bilemediklerinin de farkındaydı. Adam bu işin kendisini ilgilendirdiğini düşünüyordu. Erika'nın dedikleri gerçek de olsa bunu söylemenin pek de zamanı değildi şimdi. Hap Hewitson'ın hoşnutsuzluğu öyle yabana atılamazdı. Ama kendisi de birkaç dakika önce bir şeyin farkına varmıştı bu arada. Metelik vermiyordu hiçbirine. Hepsinin canı cehenneme gitsindi. Erika'yı tanıdığından beri bu kadar çok sevdiğini hiç hatırlamıyordu. Bir müdür yardımcısı yardım etmek isteyen bir sesle, ''Adam, karını buradan çıkarsan iyi olur.'' dedi. Adam başını salladı. Erika için yapmalıydı bunu. Niçin çıkaracakmış? Bütün başlar sesin geldiği locanın arkasına döndü. Catherine Hewitson elinde hala şişleriyle yün olduğu halde ortaya çıkmış onları seyrediyordu. ''Niçin çıkaracakmış?'' diye tekrarladı. ''Erika benim söyleyecek yürekliliğim olmadığı için mi? Erika buradaki her kadının düşündüğünü söylemiştir sadece.'' Önünde kendisine çevrilmiş yüzlere bakarak ''Siz erkekler!'' dedi sonra. Erika birdenbire bütün kadınların kendisine baktıklarını fark etti. Artık engel kaldırılmıştı. Hepsinin bakışları kendisini onaylıyordu. Şaşkın ya da düşmanca bakışlar yoktu şimdi. Catherine Hewitson sert bir sesle kocasına seslendi. ''Hubbard!'' Şirket içinde Hap Hewitson'a sanki bir kralmış gibi davranılır ve o da bazen bu davranışa uygun hareketlerde bulunurdu. Ama karısının söz konusu olduğu yerlerde sadece bir kocaydı ve görevlerini çok iyi bilirdi. Başını sallayarak Erika'ya doğru ilerledi ve her iki elini de avucunun içine aldı. Kaşları çatık değildi artık. Bütün locadakilerin duyabileceği bir sesle, ''Bazen aceleden, heyecandan ya da başka bir sebepten bazı basit ama önemli şeyleri unuturuz.'' dedi. ''Bu zamanlarda da bize bunu hatırlatacak bir kimseye ihtiyacımız vardı. Burada bulundun ve bu işi yaptığın için sana teşekkür ederim.'' Bütün gerilim bir anda boşalıvermişti. Locadan çıktılar hepsi birden. Birisi ''Gelin gidelim de On Patti'nin elini sıkalım.'' dedi. Adam'la Erika her ikisi için de önemli bir şeyin olduğunu bilerek kol kola yürüyorlardı. Sonraları bu konuda konuşabilirlerdi. Şu anda konuşmaya ihtiyaçları yoktu. Önemli olan yakın olmalarıydı. ''Bay Trenton, Bayan Trenton, bir dakika bekleyin lütfen.'' Şirketin halkla ilişkiler memurlarından biri soluk soluğa onları park alanına girerken yakaladı. ''Helikopteri çağırttık.'' dedi. ''Şimdi yarış alanına inecek. Bay Hewitson ilk olarak sizin binmenizi istiyor. Anahtarlarınızı verirseniz ben arabanızı sonra gönderme çaresini bulurum.'' Yarış alanına giderken soluğunu bulmuş olan şirket memuru, ''Bir şey daha var.'' dedi. ''Talladega Havaalanı'nda iki şirket uçağı bekliyor.'' ''Evet ama Bay Hewitson jet uçağını bu geceye kadar kullanmayacakmış. İsterseniz ilk olarak sizin gidebileceğinizi söyledi.'' ''Bayan Trenton'un evi Nassau'daymış. Önce oraya uğrayıp bir iki gün dinlenmenizin iyi olacağını söylüyor. Uçak gelip geldikten sonra Bay Hewitson'ı bu akşam alabilir. Çarşamba günü yine sizi alması için Nassau'ya gönderebiliriz.'' ''Mükemmel bir fikir ama yarın sabah erkenden işim var Detroit'te.'' ''Bay Hewitson bunu söyleyeceğinizi biliyordu efendim. Bir kere olsun şirketi unutsun da karısını düşünsün.'' dedi. Erika sevinçten kızarmıştı. Adam güldü. Müdür yardımcısı bir işi yaptığımı tam yapardı. ''Teklifini sevinçle kabul ettiğimizi ve kendisine teşekkür ettiğimizi söyle.'' Adam'ın söylemediği şey çarşamba günü Erika ile birlikte Detroit'te Pierre'in cenazesine yetişmek kararının kesin olduğuydu. Güneş batmadan Bahama adalarına gelmişler ve Nassau yakınlarındaki Emerald plajından denize bile girmişlerdi. Güneş batarken otellerinin önündeki terasta oturmuşlar, içkilerini yudumluyorlardı. Hafif bir rüzgar palmiye yapraklarını sallıyordu. Hava sıcaktı. Kış ziyaretçilerinin gelmesine daha bir ay kadar olduğundan ortalıkta pek kimse görünmüyordu. Erika ikinci içkisini içerken derin bir soluk alarak ''Sana söylemem gereken bir şey var.'' dedi. Adam yumuşak bir sesle ''Pierre hakkında ise bildiğimi sanıyorum.'' diye karşılık verdi karısına. Sonra anlattı. Kim olduğunu açıklamayan birisi Detroit News'taki haberi kesip kendisine göndermişti. ''İnsanların bu gibi işleri neden yaptıklarını sorma bana. Bazıları yapar işte.'' dedi. ''Fakat hiçbir şey söylemedim bu konuda.'' Erika kocasının bilmiş olsaydı mutlaka kendisine söyleyeceğini düşündüğünü hatırladı. Zaten yeteri kadar derdimiz vardı. Bir de bunu katmak istememiştim. Pierre ölmeden önce her şey bitmişti dedi Erika. Satıcı Oli'yi hatırladı birden vicdan azabıyla. İşte Adam'a hiç söylemeyeceğim bir şey diye düşündü. Bir gün gelip kendisinin de bu olayı unutacağını umut ediyordu. Adam bitmiş olmasaydı da seni yeniden isteyecektim dedi. Erika heyecanla dopladı kocasına baktı. Güzel bir erkeksin dedi. Belki de seni gerektiği kadar takdir edemedim. Her ikimiz için de söylenebilir bu. O gece seviştikleri zaman eski tılsımın geri geldiğini fark ettiler. Son sözü uykudan başı öne düşen Adam söyledi. Birbirimizi ve yolumuzu kaybetmek üzereydik. Bir daha bu kumarı oynamayalım. Adam uyurken Erika gözleri açık denizden gelen sesleri dinliyordu. Sonradan o da uyuyakaldı. Ama gün doğarken ikisi de aynı anda uyandılar ve bir daha seviştiler. 29. Bölüm. Eylül başlarında Orion basın muhabirlerinin, acentelerin ve halkın önüne çıkarıldı. İlk basın gösterisi Chicago'da yapılmıştı. İçkinin su gibi aktığı bu epey zengin törenin bu tip törenlerin sonuncusu olduğu söyleniyordu. Söylentinin ardında yatan neden de şuydu. Otomobil şirketleri ister şampanyayla havyar ister birayla sandviç ikram etsinler. Gazetecilerin büyük bir çoğunluğunun aslında ne yazacaklarsa onu yazdıklarının farkına varmışlardı. Şu halde niçin bu masrafa katlansınlardı? Ama New Orleans'ta acenteler için yapılan törenin mahiyeti pek öyle yakın bir gelecekte değişeceğe benzemezdi. Bu şirket acentelerinin, otomobil satıcılarının, bunların karılarının ve metreslerinin çağrıldığı 7000 kişilik bir törendi. Özel uçaklar hatta Boeing 747'ler de gelmişlerdi. Crescent City'nin bütün büyük otelleri tutulmuştu. Tek bir gecelik müzikli revü için Rivergate salonu da kiralanmıştı. Seyircilerden birinin dediği gibi bu revü Broadway'de tam bir yıl oynayabilirdi. Revünün sonunda 100 tane kemanın müziği eşliğinde pırıl pırıl bir saman yolundan sahneye koskoca bir yıldız iniyor, sahneye değdiği anda dağılarak içinden bir Orion çıkıyordu. Müthiş bir alkışla karşılanmıştı bu numara. Öteki günler başka eğlenceler, ziyafetler sürüp gitmiş, deniz kıyısında havai fişekleri atılmış, göğe koskoca bir Orion yazılmıştı. Adam ve Erika Trenton'da Brett de Los Santo'da şenliklere katılmışlardı. Barbara Zaleski de kısa bir süre için Brett'in yanına gelmişti. Barbara'nın New Orleans'ta bulunduğu iki geceden birinde dördü Fransız mahallesindeki Brennan'ın lokantasında baş başa bir akşam yemeği yediler. Matt Zaleski'yi uzaktan tanıyan adam Barbara'ya babasının nasıl olduğunu sordu. Şimdi artık kendi başına soluk alabiliyor, sol kolunu da az çok kımıldatıyor ama bunlar dışında bütünüyle felçli. Adam'la Erika üzüldüklerini belirten birkaç kelime mırıldandılar. Barbara her gün babasının ölmesi için dua ettiğine, böylece onun gözlerine baktığı zaman sezdiği büyük acıdan kurtulabileceğini düşündüğünü söylemedi ama ölmeyebileceğini de biliyordu. Felç geçiren ünlü kişilerden biri olan Joseph Kennedy o durumda tam 8 yıl yaşamıştı. Barbara bu arada Trenton'lara babasını Royal Oak'taki evlerine nakletmek ve başına bir hemşire koymak için çalıştığını anlattı. Ondan sonra Brett'le bazen Brett'in evinde bazen de Royal Oak'taki evde kalabileceklerdi. Royal Oak'taki evden söz ederken, Brett de bir orkide yetiştiricisi oldu artık dedi. Brett çok şeyler öğretiyor orkideler bana. Belki de yepyeni bir otomobil kuşağı yatıyor orada, kim bilir. Hatta adları bile. İki kapılı bir Aerides Masculosum'a ne dersiniz? Barbara, biz buraya Orion için geldik diye hatırlattı. Hem onun söylemesi çok daha kolay. Son günlerde başlarından geçen bir olayı Adam'la Erika'ya anlatmamıştı. Bunun Brett'i utandıracağını düşündü. Babasına felç gelmesinden sonra birkaç kere Royal Oak'taki evde kalmışlardı Brett'le. Bir gece Brett Barbara'dan önce eve gelmişti. Kız geldiği zaman onu resim sehpası önünde buldu. Bir orkide resmi yapıyordu. Brett sonradan modelinin bir Catasetum sacratum olduğunu söyledi. Bu hemen hemen bir yıl evvel Matt kendisine kızmadan önce hayranlıkla seyrettikleri çiçekti. Hatta sonra Barbara Brett'ten özür diletmişti babasına. Brett, baban da ben de bunu uçan bir kuşa benzetmiştik demişti. Uyuştuğumuz tek nokta da buydu sanırsam. Resim tamamlanınca Brett sıkıla sıkıla belki de Barbara'nın bunu babasının hastanede yattığı odaya, görebileceği bir yere asmak isteyeceğini düşündüğünü söylemişti. İhtiyar baykuşun bakacağı çok şey yok çevresinde. Orkidelerini severdi. Belki de hoşlanır bundan. Ve işte Matt'ın hastalığından beri ilk defa o zaman ağlamıştı Barbara. Ama bu ağlama kendisine iyi gelmişti. Sonradan rahatlamıştı. Brett'in bu basit iyiliği o ana kadar biriken duygularının boşalmasını sağlamıştı. Barbara Brett'in yeni far starlara ne kadar yakından ilgilendiğini bildiği için bu hareketini daha çok takdir ediyordu. Far star Brett'in gecesini gündüzüne alıyor, başka hiçbir şeye fırsat bırakmıyordu. New Orleans'taki yemek masası başında Adam adını söylemeden Farstar'dan söz açtı. Barbara'ya dönerek, bu hafta sona erince çok sevineceğim dedi. Orion artık satış ve pazarlamaya geçti. Bizim yeni şeylerimiz var şimdi. Brett, o bildiğin konuşmaya iki hafta kaldı diye karıştı. Adam başını salladı. Barbara, Adam'ın da Brett'in de Farstar'a iyice sarıldıklarını düşünüyordu. Brett yıl sonunda otosanayini bırakmaya karar vermişti. Acaba bu kararını yerine getirebilecek miydi? Brett'in bu konuyu Adam'a açmadığını ve açtığı zaman da Adam'ın onu kandırmak için elinden geleni yapacağını biliyordu. Barbara biraz da kendi işlerinden söz etti. Belgesel otomobil kenti filmi tamamlanmış ve ilk gösterilerinde heyecanla karşılanmıştı. Gerek OJR reklam şirketine, gerek Barbara'ya, gerekse Wes Gropetti'ye müşterinin yönetim kurulu başkanından oldukça sıcak takdir mektupları gelmişti. Daha da önemlisi, büyük bir TV şirketi bir kamu hizmeti olarak filmi göstermeyi kabul etmişti. Bunun sonunda da Barbara'nın şirketteki durumu iyice sağlamlaşmış ve başka bir müşteri için yine Wes Gropetti ile bir film hazırlaması istenmişti. Trenton'lar kendisini tebrik ettiler. Brett'in gururu her halinden belli oluyordu. Az sonra konuşma Orion'a ve bu yapılan masraflara döndü. Erika, acaba bu hafta gerçekten gerekli mi diye düşünüyorum dedi. Adam gerekli diye karşılık verdi. Bak sana bunun nedenini anlatayım. Gerek satıcılar gerekse acenteler bu şartlar altında arabayı en iyi durumunda en ünlü bir kuyumcunun elinden çıkmışçasına görürler. Bu gördüklerine bir de şu karnaval havası katılınca birkaç gün sonra ellerine geçecek arabaları heyecanla beklemeye başlarlar. Brett, oysa önlerine çıkan arabalar tozludur. Uzun yoldan geldikleri için pistirler. Nikelajları yağ içindedir. Bir kepazeliktir kısacası dedi. Adam başını salladı. Haklısın ama satıcılar arabanın gerçek görünüşünün ne olabileceğini görmüşlerdir bir kere. Sergileme salonlarını nasıl hazırlamaları gerekeceği konusunda bir fikirleri vardır. Heyecanlı da oldukları için daha iyi satıcılık yaparlar. Barbara, reklamın da faydasını unutmayalım diye söze karıştı. Eleştiricilerin bütün bunları biraz köylü işi bulduklarını biliyorum ama yine de bütün bunların satışı etkilediğini bilmekteyiz. Erika yumuşak bir sesle, ''Madem ki üçünüz birden bu kadar ilgileniyorsunuz, Orion için de bunların geçer akçe olacağını umut ederim.'' dedi. Adam masasının altından uzanarak karısının elini sıktı, ötekilere dönerek, ''Artık hiçbir şey yıldıramaz bizi.'' dedi sonra.
40. ayrımın sonu. Sayfa 454.